Ayrım 16, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 184. Her zaman olduğu gibi yine kuşlar karanın yaklaştığını haber verdi. Bunlar Tom'la Dorian'ın daha önce hiç görmedikleri türlerdi. Highveld'da çimlere düşen kırağı kadar beyaz tüylü deniz kırlangıçları ve balık sürülerinin yukarısında uçan uzun kuyruklu tropikal kuşları gördüler. Adaya daha fazla yaklaşınca siyah tüylü ve kırmızı gerdanlı kutan kuşlarına rastladılar. Bu hain görünüşlü kanatlılar balık avından dönen deniz kırlangıçlarına pusu kurmuşlardı. Tom'la Dorian onların yarı kapalı bir çakıya benzeyen kanatlarıyla avlarının üstüne pike etmelerini ve kurbanlarını, çalışmalarının zorla edinilmiş ürünlerini kusmaya mecbur bırakmalarını, sonra da yarı yarıya sindirilmiş balıkları yutmalarını seyrettiler. Denizin rengi değişmiş ve sarımsı bir ton almıştı. Çocuklar bunun nedenini sorunca Aboli açıkladı. Büyük fırtınayla gelen yağmurların nehirleri kabartmasıyla çamurlu sel suları denize kadar ulaştı. Artık karaya çok yakınız. Ertesi sabah arkalarındaki doğu göğünde şafak ufku ateş opallerinin ve gül petallerinin rengine boyarken Kolombiri'dekiler geminin provasının ilerisinde dalgalı bir mavi çizgi gördüler. Kara! Neşeli sesler bütün gemide yankılandı. Hal bu adaları iyi tanıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde çarmıhlara tırmandı ve Madagaskar'ın kuzey ucundaki mavi dağları tanıyabildi. Her iki nöbetçi personel geminin fırtınadan yara almış gözükmesi için bütün gün boyunca gabya serenlerini indirmek için uğraştılar. Seraf ana direklerin serenleri olmayınca hantal görünümlü bir hal aldı ve rüzgarın üstüne çevrilince de saatte 8 kerteden fazla yol alamadı. Bununla birlikte geminin arkasından esen alizeler sayesinde hal yelkenleri açıp rotasını karaya çevirebildi. Gemi iyice yaklaşıp sulara gelişlerini haber verecek ve durumlarını bildirecek küçük balıkçı kayıklarına rastlamadan önce bazı işleri tamamlamaları isabet olmuştu. Madagaskar'ın kuzey ucundaki Ambre Burnu geminin iskele yanının biraz ilerisindeydi. Konumu saptanınca hal gemiye doğrudan Mozambik kanalının öbür yanındaki Zanzibar'a doğru yön verebildi. Bu iç deniz birbirinden güzel adacıklarla bezeliydi. Seraf bunların arasında dolanırken kıyıya bazen o kadar yakın geçiyordu ki beyaz kumsallardan el sallayan kara tenli ve yarı çıplak adalıları görebiliyorlardı. Denizciler çarmıhlara tırmanarak karşılığında el salladılar ve kumun üstündeki minik silüetlerin cinsiyetini tahmin etmeye çalıştılar. Bu sular küçük ticaret gemileriyle balıkçı kayıklarının yelkenleriyle beneklenmişti. Seraf geçerken mürettebatları Arapça ve başka anlaşılmaz dillerle sorular yağdırdılar. Seraf'ın mürettebatı bazı kayıklarda kadınlar olduğunu görünce pek neşelendiler. ''Aman tanrım, bir tanesinin memelerini buradan görebiliyorum. Fırından yeni çıkmış birer çörek gibi kahverengi.'' Gabya çubuklarında denizcilerin biri ''Hey, benimle evleneceğini söyle güzel barbar. Söyle ki hemen şimdi denize atlayayım.'' diye bağırdı. Arkadaşı evlenme kelimesini bilmezler. Onlara sadece cik cik de, o zaman çok iyi anlarlar diye önerdi. Kayıktan çınlayan neşeli kadın gülüşü bu önerinin ne kadar isabetli olduğunun kanıtıydı. Dürbünüyle karaya bakan hal geçtikleri adalarda palmiye ağaçları ve diğer bitkilerin uğradığı hasarı görebiliyordu. Okyanusun yüzeyini benekleyen yüzer enkaz ve döküntüler fırtınanın gücünü gösteriyordu. Böylece bu sularda bulunuşlarının nedeni Zanzibar'a vardıklarında kuvvet kazanacaktı. Ned Tyler, tabii önce Cangiri ile karşılaşmazsak diye belirtti. Bu sularda daha şimdiden öylesine yankılar uyandırdık ki gelişimizin haberi bizden önce yol alıyordur. Hal Cangiri ile beklenmedik bir anda karşılaşmaları tehlikesinin bilincindeydi. Şimdi ne de olsa onun sularında bulunuyorlardı. Daha da dikkatli olmak zorundaydılar. Gözcüler uyarıldı, mürettebat da her an teknikliydi. Toplum bozlarındaki çalışmalar nedeniyle hal top personelini talim ettiremiyordu. Ama her şeye rağmen kılıç ve tüfek atışı egzersizleri yaptırdı. Ne var ki tüm bu önlemler gereksiz oldu. Yol boyunca tek bir büyük gemi oldu, büyük görmedikleri gibi 10 gün sonra da Afrika anakarası karşılarında belirdi. Ümit burnundan ayrılışlarından beri Tom'la Dorian'ın Afrika'yı ilk görüşleriydi bu. Çocuklar Bay Walsh'ın ders odasından, Alf Wilson'la Arapça derslerinden veya başka görevlerinden fırsat buldukça Kolombiya'ya tırmanıyor ve orada saatlerce oturarak ilerideki gizemli ülkeyi ve vaat ettiği serüvenleri tartışıyorlardı. Seraf kıyı boyunca kuzeye süzülüyor, bazen anakaradaki burunlara ve mercan kayalıklarına yaklaşıyor. Bu arada çocuklar garip hayvanları ve vahşi yerli kabileleri görmeye can atıyorlardı. Afrika çok büyük, gizemli ve ıssız gözüküyordu. Sonunda Unguja ufukta belirdi. Grup içinde küçük iki ada daha vardı. Pemba ve Latam. Ama denizciler Zanzibar'dan söz açtıkları zaman kastettikleri ada Unguja'ydı. Tepesine oturmuş muazzam kale pırıl pırıl beyaz mercan bloklarından yapılmıştı ve güneşin altında bir iceberg gibi ışıldıyordu. Duvarları ağır toplarla diken diken gözüküyordu. Hal eski limanın ağzına yöneldi. Rastgele demirlemiş baş ve kıç donanımlı tekneler limanı tıkamışlardı. Okyanusa açılan tek direkli dovlardan bazıları hemen hemen Seraf kadar büyüktü. Bunlar Hindistan'dan, Maskat'tan ve Kızıldeniz'den gelen ticaret gemileriydi. Ama içlerinde korsanların bulunup bulunmadığını kestirmek olanaksızdı. Herhalde fırsatını yakalasalar hepsi bu işi yapardı. Hal kendi kendine gülümseyerek bütün dikkatini Seraf'ı demirlemeye verdi. Sancağını sultanın temsilcisine bir saygın işaresi olarak indirdi ve tekrar toka etti. Bundan sonra bataryaların rastgele atış sınırının hemen dışında demir attı. Herhangi bir Afrikalı hükümdarın en sıcak karşılamasına bile güvenmemeyi çoktan öğrenmişti. Demir atar atmaz küçük tekneler sürüler halinde etraflarını sardı. Her türlü ihtiyaca ve ahlaksızlığa cevap veren malları satışa sunmuşlardı. Yeşil Hindistan cevizlerinden uyuşturucu etkili bank yapraklarına ve çiçeklerine, kahverengi küçük köle oğlanlarla kızların seks hizmetlerinden altın tozu doldurulmuş kirpi dikenlerine varıncaya kadar her şey vardı bu teknelerde. Hal bu kalabalıkta kimsenin gemiye çıkmamasına dikkat et diye koca Daniel'ı uyardı. Bizim sevimli delikanlıların da bir şişe içki ve biraz keyiflenmek için karaya kaçmamalarını sağla. Ben İngiliz konsolosuna bir ziyaret yapmaya gidiyorum. Hoş onun 20 yıl önce buraya ilk gelişimde gördüğüm adam olduğunu sanmıyorum ya. Adı neydi adamın? Yanlış hatırlamıyorsam Gray'di kaptan. Doğru koca Daniel. William Gray adında bir dar ağacı kaçkını. Hal küçük bir kafileyle karaya çıktı. Aralarında Aboli ile silahlı 5 denizci vardı. Uzun kayık onları kalenin kalın beyaz duvarlarının altındaki taş rıhtıma çıkardı. Aboli satıcıların ve avare kalabalığın arasında bir yol açarak 3 kişinin yan yana yürümesine ancak olanak veren daracık sokak labirentine girdiler. Limana akan açık lağımların kokusu insanın genzini yakıyordu. Hal de fena halde içinin bulandığını hissetti. Hiçbir esintinin giremediği bu yerlerin sıcağı boğucuydu. Daha 100 adım atamadan gömlekleri sırılsıklam olmuştu. Binalardan bazıları 3 katlıydı ama duvarların hiçbiri dikey değildi, yana meyilliydi. Karşılıklı 2 binanın duvarları neredeyse tepede buluşuyordu. Üst kat balkonları karmaşık desenli kafeslerle çevriliydi. Kara peçeli dişi yaratıklar ise harem kafeslerinden onları gözetliyordu. Muson mevsiminin etkisiyle köle tacirleri doğu kıyılarının ta içerlerinden buraya gelmişlerdi. Aboli kafileyi ana köle pazarından geçirdi. Burası garip yılan kavi gövdeli ve koyu yeşil kalın yaprakları olan banyan ağaçlarının gölgelediği bir suktu. Dipnot, suk açık havadaki bir pazar yeri. Satılık köleler ileriye uzanmış dalların altına çömelmişlerdi. Hal kölelerin Afrika'da ele geçirildikleri zamandan başlayarak kıyıdaki uzun yürüyüş ve yelkenlerin köle güvertelerindeki yaptıkları yolculuk boyunca zincirli tutulduklarını biliyordu. Adamlardan bazıları alınlarından damgalanmıştı. Yeni iyileşen yara izleri hala pembeydi. Bu işaretler ana karanın kumsallarındaki barakalarda hadım edildikleri anlamına geliyordu. Çin'le yapılan ticaret hedeflenerek getirilmişlerdi. İmparator ulusunun temiz soyunu lekeleyebilecek kara kölelerin ithal edilmesini yasaklamıştı. İlkel cerrahi ve dağlama işlemi çok kayıp verdirdiğinden bu damgalı yaratıkların fiyatları normalin hemen hemen 2 katıydı. Limandaki gemilerden gelen alıcılar satışa çıkarılmış malları inceliyor ve ayak bileklerine kadar inen entariler giymiş olan başları bağlı köle tüccarlarıyla pazarlık ediyorlardı. Hal önündekileri itip geçerek pazar yerinin uzak ucundaki daracık sokaklar labirentine daldı. Son ziyaretinin üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Aboli hiç yolunu şaşırmadan onları pis kokulu sokağa açılan Afrika maunundan ağır bir kapının önüne götürdü. Demir çivilerin çakılı olduğu kapı Kur'an'dan alınma metinler ve İslami motiflerle süslüydü. Putperestlik olarak nitelenebileceği için bunların arasında hiç insan ve hayvan figürleri yer almıyordu. çıngırak sesine uzun siyah entari giymiş sarıklı bir köle cevap verdi. "Selamün aleyküm" diyerek göğsüne ve dudaklarına dokunduktan sonra konukların önünde eğildi. "Efendim gelişinizden haberli, ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyordu" dedi. Hal'i izleyen küçük kafileye baktıktan sonra ellerini çırparak çağırdığı başka bir köleye kafileyi götürmesini işaret etti. "Ve onlara yiyecek içecek bir şeyler verin" diye ekledi. Hal ortasında fıskiyeli bir havuz bulunan ve amber çiçeği kümelerinin sokağın pis kokusunu hafiflettiği bir avluya alındı. Hal fıskiyenin yanındaki gölgede kat kat yastıkların üstüne uzanmış korkunç yaratığı önce tanıyamadı. Fakat kısa bir duraklamadan sonra bir zamanlar tanımış olduğu adamdan arta kalanları şiş yüz hatlarının ardında fark eder gibi oldu. "Selamün aleyküm." Majestelerinin Zanzibar Sultanlığındaki konsolosu William Gray Hal'i bu sözlerle selamladı. Hal az daha aynı lisanda karşılık verecekken kendini tuttu. Akıcı bir Arapça konuştuğunu Gray'in bilmesini istemiyordu. Bunun yerine "Korkarım barbarların bu lisanından tek kelime bile bilmiyorum sir. İngiliz olduğunuzun söylenildiğini duymuştum. Bir Hristiyan dili bilmiyor musunuz acaba?" dedi. "Özür dilerim, alışkanlık işte." Gray yılışık bir tavırla sırıttı. "Adım William Gray. Majestelerinin Umman Sultanlığı konsolosuyum. Sizi karşılamak için ayağa kalkmayışımı mazur görün." Gray mahvolmuş vücudunu ve cerahatle kaplı şişmiş fil gibi ayaklarını kasteden küçümseme dolu bir hareket yaptı. Hal Gut'un tahribatını izlemişti. Gray devam etti. "Buyurun oturun sir. Limana girişinizin haberini aldığımdan beri ziyaretinizi bekliyordum." "İyi günler size sir. Kaptan John Black hizmetinizde." Hal Gray'in Hristiyanken İslam dinini kabul etmiş biri olduğunu hatırlamıştı. Adamın din değiştirmesini dinsel bir tercihten çok finansal ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığından şüpheleniyordu. Görünüşe bakılırsa Gray Hal'i ne tanımış ne de hatırlamıştı. Bu gidişle hatırlayacağı da yoktu. Hal buna güvenerek Gray'e yanlış bir ad vermişti. Korsanların gerçek kimliğini öğrenmemeleri çok önemliydi. 20 yıl önce Habeş Savaşı'nda İslam filolarına dehşet saçarken Arapça El Tazar yani Barraküda adını kazanmıştı. Cangiri'yi kendisiyle savaşmak için kandıracaksa düşmanlarının boy ölçüşecekleri kişinin gerçek kimliğini sezmemeleri çok önemliydi. Hal kendisi için getirilen yastıkların üstüne yerleşti. Bir kadın köle üstünde yüksük kadar iki gümüş fincan bulunan bir tepsiyle geldi. İkinci bir kadın bir mangalla gümüş bir ibrik taşıyordu. Köle kızların ikisi de genç, narin yapılı ve ince belliydi. Gray her biri için en az 200 rupi ödemiş olmalıydı. Hal Gray'in köle ticaretinden ve sultandan sağladığı lisansların satışıyla komisyonlardan büyük bir servet sahibi olduğunu hatırladı. Son görüşmelerinde Hal'in bu iki teşebbüsle aklını çelmeye çalışmıştı. Ayrıca adamın zararlı faaliyetlerinin bu kadarla kalmadığından şüpheleniyordu. Gray'in dürüstlüğüne ve ahlakına hiç güveni yoktu. Cangiri ve yandaşlarıyla ortak olması olasılığı büyüktü. Kızlardan biri Gray'in önüne çömelerek yüksükleri bal gibi ağdalı, acı siyah sıvıyla doldurdu. Gray bu arada kızı tıpkı sevgili bir kediymiş gibi okşuyordu. Altın yüzüklerle ziynetler şiş beyaz parmaklarına gömülmüştü. "Yolculuğunuz iyi geçti mi kaptan?" diye sordu. "Hal ne yazık ki olaysız geçmedi sir" diye yanıt verdi. Gray herhalde Seraf'ın durumunu tüm ayrıntılarına kadar biliyordu ve sadece bildiklerinin doğrulanmasını bekliyordu. Hal açıkladı. "Saygıdeğer Doğu Hindistan şirketinin başka iki gemisiyle konvoy halinde Bombay'dan yola çıktıktan sonra Madagaskar kıyısı açıklarında korkunç bir fırtınaya tutulduk. Öbür gemilerden biri içindeki bütün mürettebatla birlikte battı. Biz teknemizle donanımımızın büyük hasar görmesi pahasına kurtulabildik. Programımızda olmadığı halde bu limana uğrayışımızın başlıca nedeni bu." "Şanssızlığınıza üzüldüm." Gray anlayışla başını salladı, devam etti. "Ama sizin ve güzel geminizin bizi onurlandırmanıza sevindim. Size yardımcı olmak ve ihtiyacınız olan malzemeyi sağlamak istiyorum." Hal gülümserken tabii ki şişirilmiş fiyatlar ve yüklü bir komisyon karşılığında diye düşünüyordu. Yılların ve hastalığın Gray'de yol açtığı değişiklikler Hal'i çok şaşırtmıştı. Son görüşmeleri sırasında konsolos genç ve güçlü bir adamdı. Oysa şimdi dazlak kafalı, beyaz sakallı ve bulanık bakışlı biriydi. Özetle adam adeta ölüm kokuyordu. "Teşekkür ederim Sayın Konsolos," dedi Hal. "Yardımlarınıza minnettar olacağım. Özellikle değerli ve majesteleri Kral William için çok önemli bir yük taşımakta olduğum için." Gray kocaman vücudunu kımıldattı. Donuk gözlerinde bir ilgi parıltısı belirmişti. Bu yörede majestelerinin temsilcisi olduğuma göre bu yiğidin niteliğini öğrenebilir miyim? Hal soluğunu tuttu. Sonra bakışını havuzun sularında dönüp duran süs balığına dikti. Bir yandan şakaklarını ovuştururken bir yandan da konsolosun isteğini yerine getirmenin ne derece akıllıca olacağını düşünür göründü. Sonunda içini çekti. Majestelerinin temsilcisi olarak bilgilendirilmek en doğal hakkınız dedi. Yine bir duraklama geçirdikten sonra sözde kararını verdi. Sesini bir sırdaşla konuşur gibi alçaltarak Hindistan'ın Moğol İmparatoru Aurangzeb'in taç giyişini kutlamak için majestelerine yolladığı armağanı götürmekle görevlendirildim dedi. Grey bir dirseğinin üstüne doğrularak hale baka kaldı. Sonra bakışlarında belirgin bir merak ifadesi biçimlendi. Aç gözlülüğünü maskelemeye çalıştıysa da bir hükümdarın bir başka hükümdara layık gördüğü armağan ona adeta dinsel bir huşu duyurmuştu. Moğol hanedanlığı Babürşah tarafından kurulmuştu. Kendisi de Timur'la Cengiz Han'ın sülalesinden geliyordu. Babası Şah Cihan sevdiği karısına türbe olarak muhteşem taç mahali yaptırmıştı. Moğol İmparatorluğu doğuda ortaya çıkmış en güçlü ve en zengin imparatorluktu. Böylesine güçlü bir imparatorun armağanının değeri ne olabilirdi acaba? Halin daha da alçalttığı sesi fısıltı haline almıştı. Armağanın emanet edildiği Bombay valisinden bunun zümrütlü bir takımı içerdiğini öğrendim. Her biri yeşil bir nar büyüklüğünde kusursuz 20 taş. Gray'in sanki nefesi tutulmuştu. Hal devam etti. Vali Onjier bana bu taşların değerinin 5 lakh olduğunu fısıldadı. Gray doğrulmaya çalıştıysa da başaramadı. Yastıklarının üstüne devrilerek dili tutulmuş gibi hale baka kalmıştı. 1 lakh 100.000 rupi demekti. 500.000 rupi hemen hemen 100.000 İngiliz sterlini ederdi. Bu insanın aklının alamayacağı kadar büyük bir servetti. Sonunda haklısınız Kaptan Black. Bu kadar önemli bir yüke ve her türlü önceliğin tanınması gerekir diyebildi. Geminizdeki onarıma gereken yardımı sağlamak ve hareketinizi hızlandırmak için elimden geleni yapacağıma güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim sir. Gray, bu onarımların ne kadar süreceğini tahmin edebiliyor musunuz diye endişeyle sordu. Seyahatinizi acaba ne zaman devam edebileceksiniz? Sizin de yardımlarınızla herhalde bir ayın içinde harekete hazır oluruz. Gray bir an sustu. Belli ki kafasının içine bir takım hesaplar yapıyordu. Sonra birden ferahlamış göründü. Bu ufak tefek belirtilere dikkat eden hal, Gray'in korsanlarla ittifak halinde olduğuna giderek daha fazla inanıyordu. Gray ona yılışık bir gülümseyiş yöneltti. Geminizdeki hasar göründüğünden fazla olmalı deyince halin şüpheleri doğrulanmış oldu. Konsolos belli ki evinin limanı gören damından dürbünüyle Seraf'ı gözlemişti. Hal tabii ki daha önce yola çıkmak isterim ama teknemiz su aldığından omurgasının deniz altında zarar gördüğünü tahmin ediyorum. Bu gidişle burada en az 2-3 hafta kalacağız diye yakındı. Gray, güzel dedi. Yani demek istediğim geminiz bu sürenin sonunda yolculuğuna devam etmeye hazır olacak. Hal nazikçe gülümserken ve yanılmıyorsam iş ortağınız Cangiri de o zamana dek bilgilendirilip Mozambik boğazına girdiğimiz anda bizi karşılamaya hazır olacaktır diye düşünüyordu. Gray köle kızlara kahve fincanlarını tekrar doldurmalarını işaret etti. Gemi levazımından başka size kişisel kazancınız için bazı mallar sağlayabilirim dedi. Bunlar İngiltere'ye vardığınız zaman size burada ödeyeceğiniz miktarın 3 veya 4 katını kazandırabilir. Bilmem ilgilenir misiniz kaptan? Hal, şirket her ne kadar kişisel ticareti yasaklayan kurallar koymuşsa da ben herkesin kendi emeğinin ve maharetinin meyvelerini almaya hakkı olduğuna inanıyorum dedi. Gray başıyla onayladı. Benim de görüşüm bu. Barakalarımda ve suhuklarda ender rastlanır kalitede bir düzine köle var. Öne eğilerek o kadar anlamlı ve müstehcen şekilde göz kırptı ki hal duyduğu tiksintiyi herhangi bir hareket ya da yüzündeki anlamla belli etmemek için çok zorlandı. Gray devam etti. Bu arada özel hazinelerimden bir ikisini feda etmeye razı olabilirim. Böyle diyerek önünde çömelmiş olan kızın başını okşadı ve ona sevgiyle gülümseyerek Arapça ''Gavura gülümse domuz'' dedi. Kız yan gözle hale baktı ve çekingen bir gülümseyişle küçük beyaz dişlerini gösterdi. Gray Hall'a ''Çok güzel değil mi?'' diye sordu. ''Ümit burnunda rahat 150 sterlin eder ama bir ayrıcalık olarak onu size 70'e bırakmaya hazırım.'' Kızı yine okşadı. ''Gavura göğüslerini memelerini göstersene'' diye Arapça olarak emretti. Kız duraklayınca tehdit etti. ''Dediğimi yap yoksa seni sırtının derisi soyulana kadar kırbaçlatırım.'' Köle hala çocuk sayılırdı. Herhalde 16'sından büyük değildi. gömleğinin ucunu kaldırarak siyah bir inci gibi uçları küçük memelerini gösterdi. Bunu yaparken utanmış gibi başını öne eğmişti. Grey hala, "Mahrem yerleri de aynı derecede kusursuzdur. Bilmem görmek ister misiniz?" diye sordu. "Kız gerçekten çok güzel ama ne yazık ki gemimde onu yatırabilecek yerim yok." Hal'in kararlı konuştuğunu fark eden kız hemen göğüslerini örttü. Aldığı red cevabı Grey'i yıldırmadı. "Bir miktar en iyi kalite günlüğüm var," dedi. "Talibinin çok olduğuna emin olabilirsiniz. Günlükten de çok iyi bir kar sağlayabilirsiniz."
Hal Grey ile dostça ilişkiler içinde kalmak istiyorsa adamın tekliflerinden hiç değilse birini kabul etmek zorunda olduğunu biliyordu. 10 sepet günlük toplam 75 kilo için pazarlık etti. Grey'in köleleri sepetleri getirerek avlunun ortasına dizdiler. Hal de malı inceledi. Bu kokulu reçinenin Afrika dağlarındaki ağaçlardan geldiğini biliyordu. Ağaç gövdelerinde derin çentikler açıyor, bu yaralardan sızan öz havada sertleşiyordu. Reçine 4 ay sonra değerli taşları andıran kürecikler oluşturuyor ve bundan sonra kazınabiliyordu. Özün ilk alınan bölümü yarı donuk yeşilimsi renkte bir reçine oluşturuyor, bu ton da üstün kalitesini gösteriyordu. Hal sunulan malda bu özellikleri bulunca almayı kabul etti. Grey onun bilgisinden etkilenmişti.
"Zevk ve mantık sahibi bir centilmen olduğunuzu görüyorum kaptan," dedi. "Zanzibar pazarına yakın tarihte bir çift fil dişi geldi. Burada yaşadığım bunca yıl içinde öylesini görmediğimi söyleyebilirim. Onları sizin düzeyinizde olmayan bir centilmene satmayı düşünmem bile zor."
Ellerini çırpınca bu emri beklemekte oldukları belli olan güçlü kuvvetli beş köle, büyük fil dişini ağırlığının altında sendeleyerek avluya taşıdılar.
Grey, uzunlukları 3 metre diye gururla belirtti. Ağırlıkları da 100'er kilodan fazla. Gerçekten inanılmaz büyüklükte bir fil dişi sütunlu bu.
Hayvanın kafatasının içine gömülü olan dişin başı süt beyazdı. Kalan kısmı ise filin parçalayıp kabuklarını sıyırdığı ağaçların özü yüzünden kahverengimsi bir sarıya boyanmıştı. Köleler ikizini ilkinin yanına koyduklarında hal ikisini birbirinden ayırt etmenin olanaksız olduğunu gördü. Genç adam vahşi Afrika kıyılarında sürülerini gördüğünden beri bu dev hayvanlardan çok etkilenmişti. O sıralarda Tom'la aynı yaşlardaydı. Fil dişlerinden birini okşadı. Bu dokunuşla o muazzam vahşi anakaranın ruhuna dokunur gibi olmuştu. Bu fil dişi çiftine ne pahasına olursa olsun sahip olmalıydı. Grey onun gözlerindeki özlemi fark ettiği için çok sıkı bir pazarlığa oturdu. Sonuçta hal fil dişleri için bir düzine köle kız için ödeyeceğinden daha fazla parayı elden çıkardı. Sonradan Seraf'ın güvertesine çıkarılan fil dişlerinin güneşin altında kehribar gibi parlamasını seyreden hal, her şeye rağmen pazarlıktan karlı çıktığını düşündü. Yaşlılığında İngiltere'nin kara kışı soğuk kemiklerine işlediği zaman sadece elini uzatmasıyla Afrika'sına dokunup gençlik günlerine dönebilecek, bu ülkenin tüm mucizesini ve ateşini içinde hissedebilecekti. Orada öylece durmuş olağanüstü fil dişi çiftine adeta huşuyla bakıyordu. Oğulları da gelip iki yanında durdular. Dorian bile sessizleşmişti. Aynı büyü belli ki hepsini esir almıştı. Tom sonunda konuştuğunda sesi hemen hemen duyulamayacak kadar hafifti.
"O kadar büyükler ki," diye fısıldadı. "Bir gün bu dişlerin sahibi gibi bir hayvanı avlayabilmek isterim."
Hal göstermelik olarak Seraf'ın onarımını uzattıkça uzattı. Zanzibar'daki varlığının adalardan ateş sahiline ulaşmasına, oradan da her neredeyse Cangiri'nin kulağına gitmesine vakit bırakmak istiyordu. Böylelikle o barbar korsan kuvvetlerini toparlayıp boğazda pusuya yatmaya zaman bulurdu. Hal Cangiri'nin limanda demirliyken Seraf'a saldırmaya kalkışmayacağını biliyordu. O ne de olsa sultanın konuğu ve korumasındaydı. Hal Hazreti Muhammed'in öğretilerini bildiği için İslam dünyasında ev sahibinin bir şeref yükümlülüğü olduğunun, sultanın da tebaalarından herhangi birinin bu yükümlülüğe karşı gelmesine asla izin vermeyeceğinin farkındaydı. Ama Seraf bir kere denize açıldıktan sonra avlanmasında bir sakınca kalmayacak, hatta sultan ganimetten payını en küçük bir vicdan kıpırtısı duymadan kabul edecekti. Hal'in hesaba katması gereken bir başka noktada kaptan Edward Anderson'ın Yeoman of York'u buluşma yerine ne zaman getirebileceğiydi. Açık denizde Cangiri ile iki gemilik bir çarpışmaya girişmenin Hal açısından bir sakıncası yoktu. Ama korsanın karadaki üssünü keşfetse bile oranın kuvvetle silahlandırılmış ve kalabalık bir güç tarafından savunulmuş olacağından şüphe etmiyor, saldırıp burayı ele geçirmek için elinin altındaki bütün adamlara ve gemilere ihtiyacının olacağını biliyordu.
Edward Anderson eğer Seraf'tan bir hafta sonra Ümit Burnu'ndan ayrıldıysa, büyük fırtınanın en şiddetli bölümünü atlatmış ve bunun sonrasındaki sert rüzgarlar onu Bombay yolculuğunda hızlandırmış olacaktı. Şimdi mevsim değişikliği dönemindeydiler. Muson yakında yön değiştirir ve Afrika'ya doğru dönüş yolculuğunda Anderson'a yardımcı olurdu. Ama Hal onun buluşma yerlerine varmasına daha haftalar olduğunu biliyordu. Evet, Zanzibar'dan ayrılmak için acele etmesine hiç gerek yoktu. Seraf'ın mürettebatı üst trenleri yukarı çekip Kolombir'i oturtma işini ağırdan alıyordu. Marangozlar da tekneyi sözlü onarma ve boyama işine giriştiler. İngiliz konsolosuna yaptığı ziyaretten bir hafta sonra Hal, Aboli'yi bazı alışverişler yapması için Suuk'a yolladı. O akşam Tom'la Dorian'ı kamerasına çağırdı. İki çocuk da ne zaman rıhtıma bir tekne yollanacak olsa beraber gitmek için Hal'in başının etini yiyorlardı. Zapt olunmuş enerjileri yüzünden son zamanlarda oldukça tehlikeli numaralara girişiyorlardı. Bu nedenle de arada sırada gemiden uzaklaşmaları onlar için daha hayırlı olurdu. Hal Aboli ile ben kentin pazarları ve sokaklarındaki dedikodulara kulak vermek için bu akşam kıyıya çıkıyoruz dedi. Hizmetime koşacak bir çift köle oğlana ihtiyacım var. Arapça konuşmuştu. Tom da havaya girerek aynı dilde yanıt verince gülümsedi. Saygıdeğer peder, size eşlik etmeme izin vermekle bana büyük bir şeref bahşetmiş olursunuz. Hal oğlunun yanlışlarını düzeltti ama delikanlının gösterdiği ilerlemeye sevinmişti. Tom hiç kuşkusuz kendini bir Arabistan yerlisi olarak kabul ettiremezdi. Ama buralarda derdini rahatça anlatabilecek durumdaydı. Hal Dorian'a baktı. En küçük oğlumun da bu konuda söyleyecekleri var mı acaba? Dorian saygıyla itaat etti. Sevgili babam, bu iyiliğinize duyduğum minnettarlık çöldeki bir tatlı su kaynağı gibi fışkırıyor. Gerçek bir şairin babası olduğum anlaşılıyor. Hal gülmeye başladı. Dorian'ın Arapçası ağabeyininkinden kat kat üstündü. Kelime hazinesi gerçekten etkileyiciydi. Ve gerçek bir Arap'ın benzer durumlarda yararlanacağı tiptendi. Adam devam etti. Aboli ikiniz için de giysiler satın aldı. Yemeğinizi yedikten sonra benimle gelmek için hazır olun. Halde Aboli'nin kendisi için satın aldığı uzun entariyi ve sandaletleri giymişti. Geniş kemeri telkari altındı. Midesinin üstündeki kında kıvrık bir hançer bulunuyordu. Silahın sapı gergedan boynuzundandı ve donuk bir sarı akik taşına benzeyecek biçimde parlatılmıştı. Yeleği altın ve gümüş ipliğiyle işlenmişti. Sarığı da siyahtı. Gür siyah bıyığı, kemerli burnu ve tik ağacı rengini alacak kadar yanmış, kararmış cildiyle zengin bir yelkenli kaptanına, belki de Kızıldeniz'in bir köle tüccarına benziyordu. İki çocuğun tenleri de güneşte karardığından boya kullanmalarına gerek yoktu. Başlarındaki örtüler ise saçlarını gözden gizliyordu. Dorian'ın gözleri öylesine parlak bir yeşildi ki bakır rengini almış teniyle inanılmaz bir tezat oluşturuyordu. Fakat Hindistan'ın kuzeyindeki Patan aşiretlerinin pek çoğunda açık tenlere ve renkli gözlere sıkça rastlanırdı. Ortalık karardıktan sonra uzun kayığa indiler. Hal limanın taş rıhtımına yanaşmak yerine mendireğin etrafını dönerek yolcularını kente bir mil kadar uzaklıktaki ıssız bir kumsala indirdi. Tekneyi koca Daniel'a bıraktıktan sonra kente giden patikaya saptılar. Kentin duvarları yoktu. Dar sokaklarda üst kat pencerelerinin birinden sokağa vuran lambanın hüzmesinden başka bir tek bir ışık görünmüyordu. Böylelikle kimsenin dikkatini çekmeden kente girmeleri zor olmadı. Ana çarşı meydanına vardıklarında çoğu tezgahların ve küçük dükkanların hala iş yaptıklarını gördüler. Hal konsolos Gray'i ziyaret etmeye geldiği gün gözüne çarpan bir halıcının dükkanını seçti. Buradaki halılardan bazıları gerek desenlere gerekse dokuma açısından çok güzeldi. Adı Saim bin Talf olan mağaza sahibi onu büyük bir coşkuyla kabul edip nefis bir ipek halının üstüne oturttu. Ve kakule ile çeşnilendirilmiş koyu tatlı kahveden ikram etti. Aboli ile iki köle oğlan gölgeler arasında bir yerde oturdular ve Hal'in verdiği direktif uyarınca saygılı bir sessizlik içinde beklediler. Haberler nasıl efendi? Bin Talf Hal'e usulden olan soruyu sormuştu. Halde haberler iyi diye yanıt verdi. Dünyadaki bütün malı mülkü çalınmış, kadınları tecavüze uğramış, büyük oğlu da yılan ısırığından ölmüş olsa bile aynı yanıtı verirdi. Ya sizin haberleriniz nasıl diye sordu. Benim haberlerim de iyi. Birlikte kahve içtiler. Koyu bir sohbete daldıkları sırada aralarına bir yabancının geldiğini duyan Bin Talf'in ailesi ve dostları da konuşmalara katılmıştı. Terbiye ve protokol kuralları gereği sorular soruldu ve durum tartışması yapıldı. Siz kuzeyden değilsiniz efendi. Halin şivesini fark etmişlerdi. Ben Büyük Moğol'un imparatorluğunda Guajarat'taki Morbiden'im. Gemim de limanda bekliyor. Hal Seraf'a yakın demir atmış tek direkli yelkenlerden bazılarını incelediğinden dinleyicilerini tatmin edecek bir tanım verebildi. Zanzibar'da Lamu'nun soluklarında köleler satın almaya ve mal alışverişi yapmaya geldim dedi. Peki ülkenizde durum nasıl? Maratha ve Sih kavimleri imparatora karşı ayaklanma halindeler ama imparator Tanrı'nın yardımıyla onları yenecek. İnşallah. Büyük oğul Asalhan bu mevsim 100 gemilik bir filoyla Mekke'ye hacca gidecek. İnşallah. Bütün bunlar Halil'in ümit burnundayken topladığı havadislerdi. Ama doğruluğu Bin Tayf'le adamlarının onun kimliğine inançlarını perçinledi. Artık daha dostça ve rahat bir hava içinde sohbete devam ediyorlardı. Hal İran menşeli nefis bir ipek halı için pazarlığa girişti. Ödemeyi her biri 15 rupi değerinde altın mohurlarla yapınca satıcılar ona daha da büyük bir yakınlık gösterdiler. Bin Tayf'ın bir kuzeni limandaki İngiliz gemisini gördünüz mü diye sordu. Hani mendireğin uzak ucunda demirli olan siyah tekneli olanını. Benim gemim de İngilizlerinkine yakın bir yerde demirli. Oldukça hasar görmüş olmalı ki mürettebatı direklerinin üstünde çalışıyorlar. Geçen ayki büyük fırtınanın onu hırpaladığını söylüyorlar. Ben de aynı fırtınaya tutuldum. Ama Allah'ın yardımıyla fazla bir zarar görmeden kurtuldum. Allah'a şükürler olsun. İngiliz gemisinin Büyük Moğol'un krallığından Bombay'dan ülkenize geldiğini söylüyorlar. Bin Tayf ortalıkta söyleyeceklerini duyacak casuslar olmadığından emin olmak için endişeyle etrafına bakındı. Gemi Moğol İmparator tarafından Frank krallarından birine yollanan büyük bir hazineyi taşıyormuş. O hazineyi ben de duydum. Hal gülümsememek için kendini zor tutuyordu. Allahabad'dan ayrıldığım sıralarda orada o hazinenin dedikodusu yapılıyordu. 20 lakh değerinde pırlantalar olduğunu duydum. Halıcının kuzeni heyecanla atıldı. Hayır, ben de 50 lakh değerinde zümrütler olduğunu duydum. Büyük Moğol'un hazinesini boşalttığı söyleniyor. Hal bu gerçekten dünyanın gördüğü en büyük hazinelerden biri olmalı diyerek huşuyla soludu. Şimdi de burada aramızda böyle bir hazineyi gözlerimle görmek isterdim doğrusu. Halin sözleri oradaki herkesi derin düşüncelere itti. Düşündükçe de gözlerinde haris bir anlam beliriyordu. Bin Tayf sonunda, ''Öyle bir hazineyi avucumda tutmak isterdim.'' dedi. ''Sırf bunu yaptığım için torunlarıma övünebilirdim.'' Kuzeni alayla güldü. ''Elauf onu anında avucundan kapardı.'' Hepsi bir ağızdan güldü. Derken bir başkası, ''Dahası Elauf senin elini de beraberinde kapardı.'' dedi. ''İşte bu çok doğru.'' Hepsi kahkahalarla güldüler. Hal bu kötü adam da kim diye saf saf sordu. Çünkü El Avuf'un anlamı buydu. Bin Tayf şaşırdı. Bir denizci olarak onun hakkında bir şey duymamış olamazsınız diye şaşkınlığını dile getirdi. Her denizcinin bu adı duyunca tir tir titreyeceğini sanırdım. Hal ben uzak bir ülkeden gelen cahil bir adamım diye itiraf etti. Musallim bin Cangiri, kafirlerin baş belası ve İslam'ın kılıcı. Kötü adam El Avuf'un adı budur. Hal bu adı duyunca nabzının hızlandığını hissetti. Fakat yüzünde bir anlam değişikliği olmadı ve düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı. ''Demek El Avuf bir korsan öyle mi?'' Bin Tayf gülümsedi. ''O bütün korsanların anası ve babasıdır.'' ''Öyleyse yoluna çıkmamaya dikkat etmek gerekiyor. Peki insan onu arayacak kadar akılsız olursa bu El Avuf nerede bulunabilir?'' Bin Tayf kıkırdayarak nargilesinden derin bir nefes çekti. Kasenin içindeki su fokurduruyor, mis kokulu haşiş dumanı dudaklarının arasından süzülüyordu. ''Haklısınız efendi,'' dedi sonunda. ''Ancak bir deli El Avuf'u aramayı düşünebilir. Ama okyanusta kaplan köpek balığının izini bulabilirseniz, onun gemisini de nerelerde arayacağınızı bilirsiniz. Deniz sisinin nereden yükseldiğini biliyorsanız, kara yelkenlerinin gölgesini de fark edebilirsiniz.'' Hal omuzlarını silkti. Bu El Avuf kanlı canlı bir insana değil de bir cine ya da denizlerdeki bir ruha benziyor. Halıcının kuzeni, o sadece bir insan dedi, onu kendi gözlerimle gördüm. Onu nerede gördünüz, neye benziyordu? Onu Lamu'da gördüm, oranın limanına gemisiyle gelmişti. Onu güvertede gördüm, eski çağların kahramanlarının gururlu duruşuna ve korkunç bakışına sahip. Görülmesi daha insanı dehşete düşüren çok güçlü bir adamdır. Gemisi neye benziyordu? Hal Cangiri'nin herhangi bir tanımının insanlara duyurduğu dehşetten etkileneceğini ve adamın kendine benzemeyeceğini biliyordu. Gemisinin doğru bir tanımı daha çok işine yarardı. Halıcının kuzeni, belki garip ama gemisi bekleneceği üzere Dove denen o tek direkli yelkenlerden değil, çok yelkenli bir Frank gemisi diye açıkladıktan sonra tamamladı. Ama yelkenleri siyah renkte. Hal, yani limandaki İngiliz gemisi gibi bir gemi mi diye sordu. Evet evet, ama çok daha büyük ve çok daha fazla topu var. Gördükleri gemi mutlaka korsanın zapt ettiği Minotaur'du. Hal düşüncelerinden sıyrılarak kaç topu vardı diye sordu. Kuzen, pek çok top, belki 100 tane diyecek oldu. Belli ki o bir denizci olmadığından soru da onun için bir anlam taşımıyordu. İngiliz gemisi eğer El Auf'la karşılaşırsa kafir mürettebatı Allah'tan merhamet dilensin. Çünkü El Auf merhametin ne olduğunu bilmez bile dedi. Çok geçmeden Hal alıcı ve dostlarıyla vedalaştı. Aboli ve erkek çocuklarla yola çıktı. Seraf'a doğru kürek çekerlerken Hal kıç bölümünde yalnız başına oturuyor ve limanda görüp duyduklarını Daniel'la Alf'a anlatan Tom ve Dorian'ı yarım kulakla dinliyordu. Adam ziyaretinin sonuçlarından memnundu. Sözde Moğol hazinesinden Konsolos Grey dışında kimseye bahsetmemişti. Öyleyken bu suukta herkesin diline düşmüştü. Haber şu ana kadar mutlaka korsanın da kulağına gitmişti.
16. Ayrımın sonu. Sayfa 198.